Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Humeze suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden, ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Ferverdin 1403, Hicri Kameri 15 Ramazan 1445 ve Miladi Takvimle 26 Mart 2024 Salı. Kıymetli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumun ardından araştırmacı Sayın Mutluhan Güneş ile Ramazan ayının faziletleri üzerine yapılan röportaj, Allah'a yakarış, İslam'ı tanıyalım ve Nehcülbelağa adlı ve Neçhur Bana Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda ben Susen Kolipur, arkadaşım
Mesut Ketani
sizlere akşam haberlerini sunacağız. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyoruz. Hamas lideri Tahran'da Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan ile görüştü. İran temsilcisi parlamentolar arası birliğini bağlantısızların Gazze şeridini desteklemedeki önemli rolünü vurguladı. Rusya Şiileri Krokos terör olayının kurbanlarını andı. Hizbullah Siyonist hava üssünü hedef aldı. Ve Siyonist rejimin Gazze şeridindeki saldırıları devam ediyor. Şimdi haberler.
Resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gelen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Haniyeh bu basın toplantısında yaptığı açıklamada Gazze'de son duruma dikkati çekerek İran, Filistin davasını ve milletine desteklemenin ön saflarında yer alıyor. Biz, Aksa tufanının durum noktası olan Siyonist rejime karşı mücadele sürecinde tarihi bir aşamadan geçiyoruz, dedi. Hamas lideri tüm Filistin halkı efsanevi bir direniş gösterdi ve bu direniş halkımızın İsrail'in işlediği suçlar ve soykırımla yüzleşmekten duyduğu gururu gösteriyor ifadesini kullandı. Haniyeh şöyle devam etti. Siyonist rejim tüm ağır harcamalara rağmen askeri hedeflerine ulaşamadı ve bugün hem siyasi hem de uluslararası desteği kaybediyor. Dün gecikmeli de olsa Birleşmiş Milletler'de bir karar çıktı ve bazı eksiklikler var. Ama siyasi büro başkanı sözlerinin devamında şunları da kaydetti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin son kararı Siyonist rejimin benzeri görünmemiş izolasyonunu ortaya koyuyor ve Amerika'nın kendi iradesini uluslararası topluma dayatma iradesini gösteriyor. Bu olay İslami direnişin ve Filistin halkının eşsiz direnişini gösteriyor. Haniyeh İran İslam Devrim liderine, İran Cumhurbaşkanı'na ve İran halkına özellikle teşekkür ederim. Dünya Kudüs gününe yaklaşıyoruz ve bugün Aksa tufanı devam ederken bugün önem taşıyor. Müslüman ümmetin Dünya Kudüs gününde geniş ve cesur bir varlık göstereceği umut ediliyor, diye konuştu.
İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen parlamentolar arası birliğin 148. toplantısının oturum aralarında İran İslam Büro Meclisi temsilcisi, parlamentolar arası birliğini bağlantısızlar hareketi üyelerinin Gazze şeridini desteklemedeki önemli rolünü vurguladı. Meclis üyesi Müçteba Yusufi, bağlantısızlar hareketi parlamento bölümünün İsviçre'nin Cenevre kentindeki 148. parlamentolar arası birlik toplantısının oturum aralarında yaptığı görüşme sonrasında İran pres muhabirine verdiği demeçte şöyle konuştu. Parlamentolar arası birlik ve bağlantısızlar hareketi dahil olmak üzere uluslararası kurumların kapasitelerinin gaspçı ve çocuk katili Siyonist rejimi kınamak ve işgalcilerin Filistinlilere yönelik soykırımını durdurmak için kullanılabilir. Müçteba Yusufi, Birleşmiş Milletler ve İnsan Hakları Savunucularının işlevlerini yitirdiğini belirterek, İnsan Hakları Savunucuları ne yazık ki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 binden fazla Filistinli Siyonist işgalci rejim tarafından soykırıma uğrarken bir şey yapamadığı ifadesini kullandı. Bağlantısızlar Hareketi'ne üye ülkelerin parlamento bölümünün 3. toplantısı, bu organın 60 üye ülkesinin temsilcilerinin katılımıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi'nin ev sahipliğinde Cenevre'de gerçekleştirildi. Parlamentolar Arası Birliği'nin 148. toplantısı Müşteba Yusufi başkanlığındaki İran parlamento heyetinin katılımıyla gerçekleşti. İran'dan bir heyetin de katılımıyla 180'den fazla üyesiyle en büyük parlamento organı olan Dünya Parlamentolar Arası Birliği'nin toplantısı İsviçre'nin Cenevre kentinde parlamenter diplomasi, barış ve anlayış için bir köprü kurma sloganıyla 23 Mart 2024'te başladı ve 27 Mart 2024'e kadar devam etti. Gazze şeridinde acil ateşkes kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onaylanmasına rağmen soykırımcı Siyonist rejim bir kez daha Gazze şeridinin farklı bölgelerine saldırdı. Gazze şeridinde acil ateşkes kararı nihayet Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 25 Mart 2024 Pazartesi günü Gazze şeridindeki soykırımcı Siyonist rejimin acil ateşkes çağrısı yapan yaklaşık 6 aylık savaşının ardından onaylandı. Bu Gazze şeridinde kalıcı bir ateşkese yol açacaktır. Siyonist işgalci rejimin 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze şeridinin çeşitli bölgelerini düzenlediği saldırılarda 32.333 Filistinli şehit oldu, 74.694 kişi de yaralandı.
Krokus Belediye binasına yürenek terör saldırısının kurbanlarını anmak için bu salonun önünde vatandaşların kendiliğinden oluşturduğu anma alanına bir grup Rusçu katılarak kurbanların anısına çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundular. Rusya'nın başkenti Moskova'nın banliyosundaki Krokus Belediye binasına 22 Mart Cuma akşamı teröristlerin ateş açması ve ateşi vermesi sonucu 139 kişi ölürken 180 kişi de yaralandı. İran'ın haberine göre Rusya'daki Şehit Dini Teşkilatı'nın başkanı Famil Caferov, pazartesi günü düzenlenen törene katıldıktan sonra Krokus Hall'a düzenlenen saldırıyı insanlık dışı, zalimce ve terör eylemi olarak nitelendirirken, hayatını kaybedenler baş olmak üzere tüm Rus vatandaşların acılarını paylaştıklarını ifade etti. Rus Şehit Dini Teşkilatı Başkanı şunu da ekledi. Bu terör saldırısı Rusya'daki ortak acımız ve trajedimizdir. Cevapsız kalmayacak bir darbedir. Aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin merkezi Kazan'daki başkonsolosu Davud Mirzahane, bu konsolosluğun bir grup çalışanı ve bu bölgede ikamet eden İranlı vatandaşların eşliğinde kendiliğinden düzenlenen anma törenine katıldı. Bu terör saldırılarının kurbanlarından anısına çiçek bırakıp ailelerine taziyelerini ilettiler.
Lübnan Hizbullah güçleri Siyonist rejimin suçlarına tepki olarak işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde Siyonist rejimin Miron hava üssünü 5 füzeyle hedef aldı. İrna'nın haberine göre Lübnan Hizbullah Diriliş güçleri bugün salı günü yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Suveyri ve Baalbek'e yönelik saldırılarına yanıt olarak Miron hava üssünü güdümlü füzeyle hedeflediklerini duyurdu. Siyonist rejimin medyası Miron hava üssüne bir füze veya İnsansız hava aracının çarptığını doğruladı. Siyonist ordu bu saldırıyı doğrularken bu üsse 5 adet anti-zırh füzesinin ateşlendiğini duyurdu. Bundan önce Lübnan Hizbullah yaptığı açıklamada Gazze'deki kararlı Filistin ulusunu desteklemek için ve aynı zamanda Siyonist düşmanın Güney Lübnan'daki köylere ve evlere yönelik saldırılarını karşılık olarak İslami Direniş güçlerinin Siyonist düşman askerlerinin kullandığı Avivim üssünü ise uygun silahlarla hedef aldığını bildirdi. Siyonist rejimin medyası, işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Avivim kasabasındaki bir fabrikaya Lübnan'dan anti-zırh füzesi atıldığını bildirmiş, bu füze saldırısı nedeniyle fabrikanın alev aldığını ve büyük zarar gördüğünü duyurmuştu. Ayrıca Lübnan Hizbullah'ı, Barnit kışlasının banyolarındaki Siyonist ordunun toplanma merkezine 2 kez roket attı. Siyonist rejimin topçu birlikleri Güney Lübnan'daki Maronel Ras kasabası çevresini de bombaladı. Lübnan'daki Al-Mayadin kanalının muhabiri de İslami Direniş'in Eyt al-Şab önündeki askeri hedefi hedef aldığını bildirdi. Filistin'den gelen bir başka habere göre ise havadan yardım alırken 12 Filistinli Gazze şehrinin kuzeyindeki denizde boğuldu. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Merkezi yardım paketlerinin uçaklardan fırlatılması sırasında ya da yardım gönderilerinin güvenliği sağlanmadan ulaşması sırasında yaşanan ölümlerin tekrarlandığını, bu durumun uluslararası toplumun acil müdahalesini gerektirdiğini açıkladı. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Merkezi'de İsrail askerlerinin yardım bekleyen insanlara ateş açtığına, ayrıca halk komitelerinin korumalarını da hedef aldığına, bunun 563 kişinin şehit olmasına, yüzlerce kişinin de yaralanmasına yol açtığına dikkat çekti. Sahte İsrail rejimi 7 Ekim 2023'ten bu yana batılı ülkelerin tam desteğiyle Gazze şeridinde ve Batı Şeria'da savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı büyük bir katliam başlatmış, bu suçlar sonucunda binlerce insan katledilmiştir. Şu ana kadar 32 bin Filistinli şehit olmuştur.
Gazze'de acil ateşkes kararının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onaylanmasına rağmen Siyonist rejim bir kez daha Gazze şeridinin farklı bölgelerine saldırdı. Gazze'de acil ateşkes kararı Gazze'de yaklaşık 6 ay süren savaşın ardından nihayet 25 Mart 2024 Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde onaylandı ve Gazze'de acil ateşkes çağrısında bulunarak bunun kalıcı bir ateşkes haline gelmesi istendi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 14'ü evet oyu kullanırken bu konseyin daimi olmayan üyelerinin Gazze'de derhal ateşkes sağlaması yönünde sunduğu karara destek verirken bu konseyin daimi üyesi olan Amerika'da çekimser kaldı ve dolayısıyla bu karara destek verdi. Böylece Gazze'de ateşkes kararı onaylandı. Al-Mayadin televizyonunun bugün verdiği habere göre Gazze'nin güneyindeki Refah şehrinin kuzeyindeki Musab bölgesinde bir evin Siyonist rejimin savaş uçakları tarafından bombalanması sonucu aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 15 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda Filistinli yaralandı. Öte yandan Siyonist rejimin topları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahya kasabalarının yanı sıra El Megazi kampının Barka Eluz bölgesindeki bir eve hedef aldı. Bu arada Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Merkezi, Siyonist ordunun Şafa Sağlık Kompleksi'nin düzenlediği saldırıda burada bulunan hasta ve yaralıları canlı kalkan olarak kullandığını duyurdu. Siyonist rejim ordusunun Gazze şeridindeki farklı bölgelerine 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 32.333 Filistinli şehit düşerken 74.694 kişi de yaralandı. El Cezire yayınladığı raporda işgalci güçlerin Ramallah'ın kuzeyinde Ürdün Nehri'nin batı şeriasına yer alan El Cazon kampına baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinli genci tutukladığını duyurdu. Siyonist rejim askerleri Nablus'un doğusundaki Balata kampında bulunan Fethi hareketinin karargahını havaya uçurdu ve bir Filistinli genci de yaraladı. Siyonist güçler Ürdün Nehri'nin Batı Şeria'sında yer alan El Halil'in güneyindeki Yatta kentine saldırırken Dora kentinde 3 Filistinli genci tutukladı. Siyonist askerlerin Kalkilye kentine saldırarak Filistin karşıtı savaş mermileri kullanması sonucu bir genç bacağında yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda Filistinli kaynaklar Filistinli militanların işgalci güçlerde Ürdün Nehri'nin Batı Şeria'sında yer alan Cenin şehrine saldırısı sırasında çatışmanı ve iki Filistinli gencin de tutuklandığını bildirdi. Öte yandan Siyonist yerleşimciler Batı Şeria'da El Halil'in kuzenindeki Beyt Amr yerleşim yerindeki Filistinlilere saldırdı. Bir diğer haberde ise Lübnan Hizbullah direnişinin Siyonist rejimin saldırı ve suçlarına karşılık işgal altındaki Filistin'deki Siyonist rejimin mevzilerine hedef aldığı bildiriliyor. Siyonist rejimin savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde yer alan Tir Hafra bölgesine iki kez, bir kez El Cebin kasabasını ve bir kez de Lübnan'ın güneyinde yer alan Yarin kasabasını hedef alarak Mis El Cebel'de iki kişiyi de şehit etti. Lübnan Hizbullah'ı yaptığı açıklamada kararlı Filistin milletine desteklemek ve onun da cesur ve onurlu direnişine yardım etmek doğrultusunda ve Siyonist rejimin Güney Lübnan'daki köylere ve sivillerin evlerine yönelik saldırılarına yanıt olarak İslami direniş güçlerinden harekete geçti. Siyonist rejimin askerlerinden toplandığı Mutla ve Şolomi'yi hedef aldığını da duyurdu. Siyonist rejim ordusu Gazze'ye karşı savaşın başlamasından bu yana 3130 rejime ait subay ve askerin yaralandığını vazgelenen durumunun kritik olduğunu açıkladı. El Cezire'de haberinde son iki günde Gazze'de Filistin'e direnişçileriyle yaşanan çatışmada Siyonist rejimine ait 31 askerin daha yaralandığını ve bu rejime ait olan çok sayıda askerin de tedavatını alındığını 25 kişinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.
Yemen Ulusal Direniş Günü dolayısıyla konuşan Ensarullah lideri Abdülmelik el-Husi, Arap yöneticilerinin Amerikan politikalarına körü körüne itaat etmesinin bu ülkelerin aleyhine olduğunu değerlendirdi ve Yemen halkına destek veren İran, Hizbullah ve Irak'a teşekkür etti. Yemen Ensarullah Hareketi'nin lideri Seyyid Abdülmelik Bedreddin el-Husi, Yemen Ulusal Direniş Günü'nün 9. yıl dönümünde Yemen'e yönelik askeri saldırıda Amerika, İngiltere ve İsrail'den oluşan saldırgan koalisyon üçgeninin Yemen topraklarına saldırılarına değinerek gelecek yılı Yemen ordusunun saldırganlara karşı sürprizlere imza atıp Yemen milletine ve mazlum Filistinlere destek doğrultusunda bir yıl olacağını belirtti. Yemen Ensarullah Hareketi lideri, Yemen halkının saldırganlara karşı gösterdiği istikrar ve direnişi överek, aziz Yemen halkının saldırıların 9. yılında da hala direndiğini ve istikrarlı olduğunu ifade etti. Yemen devriminin lideri ayrıca şunları söyledi. Bu savaşın kontrolü Amerika'daydı. Amerika, İngiltere ve Arap koalisyonu tarafından uygulanan bu savaş, İsrail rejimi tarafından planlanmıştı. Bu sürede saldırgan koalisyon ve kiralık unsurlarından 282.879 kişi öldü ve yaralandı. Abdülmelik el-Husi konuşmasının bir başka bölümünde Amerika, İngiltere ve İsrail'den oluşan saldırgan üçgeni uyararak Yemen halkına Yemen Ulusal Direniş Günü'nün 10. yıl dönümünde Yemen ordusunun gelişmiş askeri başarılarıyla savaşacağı sözünü verdi. Yemen Ensarullah Hareketi'nin lideri, Yemenli savaşçıların tam eğitim ve hazırlıklarına, Yemen halkının benzeri görülmemiş siyasi uyanıklığına ve halkın farklı kesimler arasındaki uyum ve işbirliğe denerek Yemen'in askeri işgalini bir tehdit olarak değerlendirdi. Husi şunları da kaydetti. Yemen'e yönelik saldırının amacı tüm bölgenin hedef alınmasıdır. Biz bütün Arap ve İslam ülkeleriyle uzlaşma ve barış istiyoruz ve hiçbir Arap ülkesine karşı düşmanca yaklaşımımız yok. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin barışın gerçekleşmesini geciktirmeye devam etmelerinin hiçbir gerekçesi yok. Artık Amerika, İsrail ve İngiltere'den oluşan şeytani üçgenle doğrudan karşı karşıyayız. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerilimi azaltma aşamasından kapsamlı barışa ulaşma aşamasına geçmesi gerekiyor. Barışın gerçekleşmesi, kuşatmanın, saldırganlığın ve işgalin sona ermesinin yanı sıra esirlerin değişimi ve zararların tazmin edilmesi anlamına da geliyor.
İlk sosyal paylaşım ağının İranlı kullanıcılarından biri, İsrail'in Amerika'nın dünya ile yüzleşme araçlarından biri olduğunu belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz "Haklı ol, hakkı söyle, hakkı iste" başlığı altında. Yüce Allah'ın büyük peygamberleri bireysel olarak yoksunluklar ve başarısızlıklarla karşı karşıya kalsalar da genel olarak insanlığın ilerlemesi ve mükemmelliğe doğru ilerleyişiydi ve peygamberler bunun sebebiydi. Kur'an'da İsra suresinin 81. ayetinde Allah şöyle buyurmaktadır. "Ve hak geldi, batıl ortadan kalktı" denildi. Ve de ki, "Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yıkılır." Burada bu ayete bir göz atmak istiyoruz. Ayetin analizi ve de ki ey peygamber, hak geldi, batıl yok oldu. Bu ilahi bir gelenek olup hakikatin örneği olan peygamberlerin yolu da bu geleneğin içinde yer almaktadır. Sünnet şudur ki esası batıldır, yıkılabilirdir. Boşluk başından beri başarısız olması aslında dünyanın hiçbir zaman hiçbir şey yapamaması anlamında saçma anlamına gelir. Bu geleneğe göre bir insan Allah yolunda ve peygamberlere tabi olarak ne yaparsa yapsın, doğru olduğu için mutlaka yerine getirilecek ve sonunda dünyaya nüfuz edecek ve kazanacaktır. Su veya köpük örneğine bakın, bir bardağa su dökün ve izleyin. Dipler suyun üzerinde yükseliyor ama yukarıda kalmıyorlar, hiç kalmıyorlar. Ama su kalır. Su hayatın kaynağıdır, susuzluğu giderir, ağaçları bereketlendirir, çiçekleri açar, meyveleri olgunlaştırır, her şeye düzen verir. Peki ya zeminler? Ne soluyorlar ne de büyüyorlar. Kur'an-ı Kerim'in gözünde hak su gibidir ve aynı su çoğu zaman sessizdir, sahipsizdir. Düşmüş hayat ve ferahlık kaynağıdır. Batıl ise yerle aynı, kibirli, yüce, boş, içerikten yoksun, özelliksiz ve terk edicidir. Gerçekten el-battal kan zahuk, o yüzden unutmayın ki eğer geçersiz ve hareketsizseniz kalamazsınız, yok olursunuz, işiniz biter. Sadece yanlış insanlar değil, yanlış düşünceler ve yanlış eylemler de kalmaz. Kalmak istiyor musun? Haklı ol, hakkı söyle, hakkı iste. Gelen gerçek, giden geçersiz, zafer mi, yenilgi mi? Aklımızda yer ettiği ve kehanet tarihinde okuduğumuz gibi, peygamberlerin hepsi hayatlarını çaba ve cihatla geçirmişler ve pek çoğu şehadet şerbeti içmişlerdir. Başarısız mıydı? Tarihte peygamberler başarısız mı oldu? Hala dünyanın basit kafalı insanlarının akıllarında mı var? Peygamber karşıtı güçler bu konunun sıradan insanların aklında olmasına aldırış etmiyorlar mı? Peygamberler yaptıkları araştırmalardan verimli sonuçlar alamadılar. Çaba ve baskı ve insanlık dışılık, isyan ve inançsızlık tüm tarihe hakim olmuştur. Bu böyle mi? Durumun böyle olmadığına inanıyoruz. Burada iki meselemiz var. Birincisi peygamberlik ve misyon olarak bilinen bu zincir. Yani Adem'den Hatem'e kadar olan peygamberler kervanı ne yaptı? Hepsi ne yaptı? İlerlediler mi yoksa iflas mı ettiler? Bu bir makale. Bir diğer hususta ilahi peygamberlerin kendi dönemlerinde başarılı olmaları mı yoksa başarısız olmaları mı? Birinci sayımızda şöyle bir sonuca varıyoruz. Allah'ın büyük peygamberlerinin her ne kadar mahrumiyetler ve başarısızlıklarla karşılaşmış olsalar da genel olarak insanlığın ilerlemesi, ilerleme ve mükemmelliğe doğru olduğunu ve peygamberlerin buna sebep olduğunu söylüyoruz. İnsanı bu hedefe ve insanın kader yoluna doğru iteden, hareket ettiren ve yardım eden peygamberler olmuştur. Peki peygamberlerin her bir zerresi, yani ilahi ve tevhidi inkılap hareketlerinin her biri başarılı oldu mu, olmadı mı? Değerli dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Radyosu'ndan hepinize selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Yüce İslam dininde önemli bir yere sahip olan mübarek Ramazan ayı, sosyal yaşantıyı düzenleyen soyut kuralları barındırmaktadır. Asırlardır devam eden bu soyut kurallar bir çeşit davranış kurallarını oluşturur. Birlik ve beraberliğin temsili olan bu mübarek günlerde Ramazan ayı içerisinde dikkat edilecek bazı hususlar Müslümanlar için mevcuttur. Şimdi Ramazan ayının önemi kısaca nedir diye sorulduğunda nefsi terbiye etmek ve hoşgörü kabımızı genişletmeye vesile olmasıdır diyebiliriz aslında. 12 ay içinde bir başka yaşanan Ramazan, İslam dini ile yaşayan toplumlarda özenle geçirilir. Bu ayın neden bu kadar önemli olduğu ise bir merak konusudur aslında. Müslümanlar elbette bu meraklarını araştırarak, okuyarak giderirler. Bugün sohbetimizde biz de bu mübarek ayın önemi ve faziletiyle ilgili kısaca uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşacağız. Araştırmacı Sayın Mutluhan Güneş bugün sohbetimizde Ramazan ayının faziletleriyle ilgili görüşlerini bizimle paylaşıyor.
Öncelikle bu Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını ve bu Ramazan ayında yapacakları ibadet ve itaatleri bizlerle beraber kabul olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yani bu kadar faziletli ve bu kadar Allah-u Teala'nın kullarını bağışlaması için tabir caizse bahaneler aradığı bir aydır bu ay. Yani insanlar uykuları zikirdir, nefesleri tesbihtir. Ya bir insan nefes alıp verer oruçluyken bu tesbih hesabı gider. Yani sanki Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Allah'ı zikredip sen. Uykusu ibadettir. Bu insanın Allah-u Teala buyuruyor ki oruçlu bir kelsin. Hadisi kutsuda var. Ağzının bağışlayan kokusu cennet etirlerinden bir etirdir. Yani insan bu kadar makama, bu kadar değere sahip olduğu bu ayda gerek ki Allah-u Teala'nın, ya bu değer sahibi koyan bize Allah'tır. Allah bize bu değeri veriyor. Yoksa bizim bir ay orucumuz veya 15-16 saatlik bir ağzımızı bağlamamızın Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Sadece kulların buna ihtiyacı var ki Allah-u Teala'dan mağfiret isteye, Allah-u Teala'dan bereket isteye, Allah-u Teala'dan bağışlanma isteye ki bu ayda, bu ay insanların muhasebe ayıdır. İnsan oturlar 11 ay ne yaptı, ne etti, nasıl geçti, nasıl... Adam olar ki 11 ayı Allah'a ibadet etmeyip, itaat etmeyip ama gelip Ramazan ayına diyebilir ki İlahi sen bana bir ömür, ay, 11 ay verdin. Bu bir yıl içerisinde ben hiçbir şey yapmadım. Ama sen değilsen ki gel oruç tut, namaz kıl, itaat et. Bu ayda benden bağışlama dile, ben sana bağışlayayım. Bir tane kelimeye bağlıdır. Estağfirullah Rabbi ve etubilek. Eğer bir insan ihlasla bunu bir kere dese, beyan etse, kalbiyle de bunu taksiklese Allah onu bağışlıyor. Çünkü bu bize Kur'an'ın tabiridir. Allah-u Teala çok bağışlayandır. Allah-u Teala çok rahmedendir. Allah kullarına karşı çok merhametlidir. Yani bu da bu merhamet ayı, Ramazan ayında Allah'ın merhametinden, Allah'ın istiğfarından, Allah'ın lezzet sofralarından nasiplenmeyi Allah hepimize nasip etsin. Bu ayın hürmetine ama yalnız bu da var ki insanlar komşularını unutmasınlar. Ali şeriatının güzel bir sözü var. Ramazan ayıyla ilgili bir güzel sözü var. Diyor ki senin orucun sadece yemek saatlerini değiştirmekten ibarettir. Bundan yani biz ne anlıyoruz? Bir insan oruç tutuyor. Allah katında orucunu kabul etsin. Sahurda, iftarda lezzet sofraları. Bin bir çeşit yemek. İsraf oluyor bir sürü yemekler. Evet. Yani sanki insanın gözü aç ya, nefsi aç ama yani beden alacağı bir belli bir miktar var. Onun dışına çıkamayız. Adam oruçluyken diyor ki ya ben işte 5 tabak yemek yerim ama iftar geldiğinde bir tabak çorbadan yetinebiliyor. Bu da israftır. İnsan eğer komşusunda, akrabasında, yakın talukatında eğer tanıdığı, bildiği fakir, fukara, muhtaç insanlar varsa sofrasından bir kap kapıda sanki ona ayırmış gibi İhsanda bulunsun, ikramda bulunsun. Yani bu dönemde insanların daha bir şuurlu olması lazım. Çünkü benim komşum işten çıktı. Bunun işi yoktu, Ramazanlıktı. Evde ailesi var. İftar edecek, sahur edecek. Onun acaba iftarlığı, sahurluğu var mı? Bunun şuurunda olmamız lazım. Hepimiz bu konuda üstümüzden düşen sorumluluğu yerine getirirsek, ya bir güzel söz var. Herkes zekatını verirse dünyada yoksulluğun adı dahi kalmaz. Bu ay da güzel bir aydır. Bu ayda insan zekat hesabı geçse, bu ayda insan fitre hesabı geçse, kefare hesabı geçse, ihtiyaç sahiplerinin bir öğünlük iftarını, bir öğünlük yemeğini verirse, emin olsun ki onun mükafatı Allah karşısındadır. Ki yani Allah demle buyurdu, arz ettiğim gibi bahane arıyor bizi bağışlamak için ve özellikle bu ayda. Yani bir bardak su bile bir insana iftarlık verirsen, onun karşılığı inşallah Allah hepimize nasip etsin, Ab-ı Kevser'den nasiplenmek olur.
Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde mübarek Ramazan ayının fazileti ve önemiyle ilgili araştırmacı Sayın Mutluhan Güneş'in görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Allah'a yakarışlar. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Allah. Ya Allah. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Kırmızı, sarı alevler size neyi hatırlatıyor? Öyle acımasız alevler ki bazen her şeyi yutuyorlar. Gerçi çok güzeller fakat bazen biraz dikkatsizlik veya bir insanın yaramazlığı nedeniyle büyük bir faciaya sebep olup bir ev, mahalle veya hatta bir bölge veya ormanı küle çevirebilir. Herkes elinde bir kova su ile koştururken veya küle dönen evlerden yükselen çığlıklar her taraftan duyuluyor. Bir saniyeden az bir sürede yer sallanıyor ve dünya tüm ihtişamı ile bir yığın toprağa dönüşüyor. Büyük Richter ölçeğindeki depremler sadece birkaç saniyede binlerce insanın ölümüne, binlercesinin yaralanması veya evsiz kalmasına sebep olabiliyor. Öyle bir facia ki yıllar geçmesine rağmen geri kalanlar için hala şaşkınlığı ve üzüntüsü devam ediyor. Yağmur yağıyor, tane tane. Sevgi dolu, narin ve taze damlacıklar kırbaca dönüyor. Şimşekler çakarak insana korku salıyor. Kısa bir süre içinde ıslak toprak kokusu askın selin gürültüsüne karışıyor. Rüzgar esiyor. Ağaçların dalları rüzgarda dans ederken kuşların yuvası ağaçlardan düşüyor ve rüzgarda sallanan ağaç dalları fırtına ile boğuşuyor. Bu sefer sadece kuşların yuvası değil, ağaçlar da devriliyor. Kar yağıyor. Her taraf bembeyaz. kar beyazı dağlardaki örtü korkunç bir gürültü ile büyük kütleler halinde tüm güzel rüyaları ölüm vadisine sürüklüyor. Allah'ım, ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı bulunmayanların dayanağı, biz kurtulduk. Hadiseler ve belaların kalbinden, boğucu enkazlardan, yürekleri hoplatan gök gürültülerinden, sel baskını ve diğer binlerce beladan. Gaflette yaşıyoruz ve güvenlik ile huzura şükretmedik. Huzur ve güven bir duvar çatlayınca ve bir cam kırılınca değerli oluyor. Allah'ım, ey birikimi olmayanların birikimi, ey sığınağı olmayanların sığınağı, senin acıman bizim cehaletimizden çok fazladır. Bir kitapta Allah'ın lütfu bizi günahımızdan çok fazladır diye okudum ve kendimle sürekli tekrarlıyorum. Allah'ım, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Doğadaki olaylar insanı gafil avlayıp korkuttuğunda huzur bulmak için ayat namazı kılınır, kendimize geliriz. Bir olayın derinliklerinde yavaş yavaş kendimizi buluyor ve daha o zaman senin ayetlerini görmeyi hatırlıyoruz. Biz ziyan görmüş kullarız. Duanın kahrını görmeden yer ve göklerin sessizliğini kavrayamayız. Allah'ım, ey izzeti olmayanların izzeti, ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Her şey senin iradendedir. Doğa tüm özellikleriyle senin gücünün göstergesidir. Ve biz unutkan kulların kadir şinas değiliz. Bir kuş yuvası ağaçtan düşmedikçe evimizi merak etmeyiz. Şimşek çakmadıkça kenti merak etmeyiz. Ayaklarımız altındaki toprak gürültü ile yarılmadıkça üzerinde kibirle görürüz. Ey dostu olmayanların dostu, biz doğanın sevgisini sevgiyle karşılamayız ve öfkesini de bizim sevgisizliğimizin sonucudur. Senin öfken değil. Ey güveni olmayanların güvenliği, bunlar bir olay değil. Bunlar kibir ve gururdan kurtulmak için bir ibrettir. Küstahlık ve unutkanlıktan, cehalet ve sessizlikten bizi kucakla ve bize sığınak ol. Bizi insafsız olduğumuz ve kadir şinas olmadığımız için bağışla. Ey desteği olmayanların desteği, ey dayanağı bulunmayanların dayanağı, ey birikimi olmayanların birikimi, ey sığınağı olmayanların sığınağı, ey imdada koşacak kimsesi olmayanların imdadı. Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftiharı. Ey izzeti olmayanların izzeti. Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı. Ey dostu olmayanların dostu. Ey güveni olmayanların güvenliği. Münezzehsin sen. Ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten ya Rabbim.
Ya imade men la imade le, ya senede men la senede le, ya zuhre men la zuhre le, ya hirze men la hirze le, ya gıyafe men la gıyafe le, ya fakhre men la fakhre le, ya izze men la izze le, ya mu'ine men la mu'ine le, ya enise men la enise le, ya emane men la emane le, subhaneke ya la ilahe illa ent.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Allah'a Yakarışlar isimli sohbetimizi dinlediniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah.
Allah'a yakarışlar. Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için özel olarak hazırladığımız programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Programımızın her bölümünde Cevşen-i Kebir duasından bazı bölümleri sizlere aktaracağız. Allah'ım, ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan, ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, bir türbenin avlusunda oturmayı çok özledim.
bir ziyaretçi türbe güvercinlerine buğday dökerken bir erkek avludaki havuzdan abdest alsın, müezzin sesi yankılansın. Günlerden perşembe ve Fatiha okunacak, helvanın kokusu duyulsun. Ben olsam ve Allah ve tazelensem. Ey kendisinden başka varılacak maksat bulunmayan, beni bir ziyarete çağır. Burada herkes iyi, fakat bir saniye önce cehennemdeydi. Girmek için izin isterken moralleri değişiyor. Allah'ım, sen nasıl da halleri değiştirirsin? Kime sorsam bilmem der. Fakat cehennemdeydim, fakat şimdi çok hafifim der. Allah'ım, ey ancak kendisine rağbet edilen. Kime neyin hasretini çektiğini sorsan, araba, ev, mal, mülk diyebilir. Fakat ben bir türbenin sakin bir köşesinde oturmaya ve dua sesini duymaya hasretim. Kerbela ziyaretçilerine gıpta ediyorum. Acaba onları benden daha mı çok seviyorsun Allah'ım? Ben de şair gibi korkarım, kalsın içimde Kerbela'nın arzusu, mısrasını mırıldanıyorum. Hafız-ı Şirazi divanını açıyorum. O benim acılarımla aşina, beni umutsuz bırakmaz. Bahçenden bir meyve koparsam ne olur? Senin ışığında biraz otursam ne olur? Ya Rabbi, Selvi boylunun gölgesinde yanmış olan ben bir an otursam ne olur? Çevreme bakıyorum. Evet, rüya değil. Uyanığım. Bir otobüs dolusu Kerbela ziyaretçilerinin arasındayım. Ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan. İnsan nasıl olur da bir ömür koşar, senin dergahına dua eder ve bir göz kırpmasında duaları kabul görür. Ve her ne kadar nasıl olduğunu sorduğumda bilemiyorum Allah istedi der. Ben de nasıl olduğunu anlamadım. Sadece Kerbela'ya varmamıza az kaldığını biliyorum. Nasıl hissettiğimi söyleyemem. Çok zor. Fakat Kerbela'ya giden bir otobüste olmam hiç uyanmak istemediğim tatlı bir rüya gibiydi. Nasıl da inanılmazdır. Bir ömür dua ediyorsun. Allah duanı gerçekleştirdiğinde inanamıyor, gözlerin yaşla doluyor ve gözlerinin ıslak perdesi minareleri net olarak görmeni engelliyor. Her şeyden daha da önemlisi, Allah'ım, senin beni sevmendir. Beni Kerbela ziyaretçisi yapmışsın. Artık evime hiçbir üzüntü götürmeyeceğim. Tabii eğer Beynul Harameyn'den vedalaşacak cesaretim olursa. Allah'ım, buraya kimse eli boş gelmemiş ve eli boş da dönmeyecektir. Herkes kalbi kırık gelmiş. Sanki hepimiz cehennemden kurtulmuşuz. Herkes hafifleşmek için bir köşe bulmuş. Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan, ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan, ey kendisinden başka varılacak maksat bulunmayan, ey öfkesinden, kendi dergahından başka kurtuluş yeri bulunmayan, ey ancak kendisine rağbet edilen, Ey kendisinden başka güç ve kuvvet kaynağı olabilecek kimse bulunmayan, ey kendisinden başka kimseden yardım dilenilmeyen, ey kendisinden başkasına ibadet edilmeyen, münezzehsin sen, ey kendisinden başka bir ilah olmayan. Kurtar bizi ateşten, ey Rabbim.
Ya men la mefarra illa iley, ya men la mefzara illa iley, ya men la meksede illa iley, ya men la menca minhu illa iley, ya men la yurgabu illa iley, ya men la havle ve la kuvvete illa bi, ya men la yusteranu illa bi, ya men la yutevekkelu illa علي يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ulu Lazım peygamberlerinden Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşam hikayesini ele alacağız.
Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde Hazreti Musa'nın büyük mucizesinin Firavun'u gaflet uykusundan uyandırmadığını ve bu mucizeleri sihir ve büyü olduğunu iddia ettiğini belirttik. Firavun yardımcıları ve danışmanlarının tavsiyesiyle Mısır'ın dört bir yanına bazı görevliler göndererek hamarat ve büyük büyücüleri Hazreti Musa'ya karşı kader belirleyeceği mücadele ile davet etti. Belirli günde büyücülerin belirlenen yerde bir araya gelmeleri kararlaştırıldı. Nihayet beklenen gün geldi. Firavuncular herkesi bu mücadeleyi izlemeye çağırdılar. Bu da Firavun'un kendi zaferinden emin olduğunu gösteriyor. Büyük bir kalabalık bir araya gelerek bu tarihi mücadeleyi izlemeyi bekliyordu.
Firavun ve saraydakiler kendi özel bölümünde oturdular. Şuara suresi 41 ve 42. ayetlerinde bu konuyu şöyle anlatıyor. Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı dediler. Hazırlıklar bitince büyücüler kendilerine has gururları ile Hazreti Musa Aleyhisselam'a hitaben şöyle dediler. Ey Musa, sen kendi asanı önce mi atarsın yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa önce onların atmasını buyurdu. Büyücüler sihir yapmak için beraberlerinde getirdikleri bazı ipler ve sopaları meydanın ortasına attılar. Yaptıkları sihirle ipler ve sopaların hareket etmiş gibi göründü. Onlar böylece halkın gözlerini büyülediler, kalplerine korku ve dehşet salarak büyük bir sihir yaptılar.
Müzik Firavun ve saraydakiler durumu böyle görünce büyük bir mutluluk ve gurur duydular. Fakat meydanın diğer tarafında Hazreti Musa ve kardeşi kalabalığın önünde duruyordu. Hazreti Musa'nın kalbin, halkın kanması ve sapkınların zafer kazanmasından hafif bir korku düştü. Bu sırada Yüce Allah Hazreti Musa'nın yardımına gelerek şöyle buyurdu. Şöyle dedik, korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbaz ise nereye varsa kurtuluşa eremez.
Tahran Radyosu.
Artık sıra Hazreti Musa aleyhisselama gelmişti ki ilahi mucizeyi herkese göstersin. O Hazret asasını yere attı. Büyük ve korkunç bir ejderhaya dönüşerek büyücülerin tüm malzemelerini yuttu. İşte burada hakkın yüzü aşikar oldu ve batılın zayıflığı ve çaresizliği ise kendini gösterdi. Meydanda olanlardan bazıları korkudan oraya kaçarak terk ettiler. Bazıları şaşkınlık içinde hedefsizce bağırıyor, büyük bir gürültü kopartıyordu. Firavun ve etrafındakiler olup bitenden dehşete düşmüşlerdi. Hazreti Musa'nın bu çekişmedeki zaferi hiç şüphesiz Firavun'un iktidarına büyük bir darbe indirmişti.
Sihirbazlar Hazreti Musa'nın yaptığının sihirden çok öte bir şey oldu ve hiçbir insanın bunu yapamayacağını çok çabuk anladılar. Onlar bunun ilahi bir mucize olduğunu ve Hazreti Musa'nın da Allah'ın peygamberi olduğunu anladılar. Sihirbazlar arasında büyük fırtına koptu. Hepsi yegane Allah'ın karşısında secdeye kapılarak bizler alemlerin Rabbine iman ettik. Musa ve Harun'un Rabbine dediler. Onlar yaptıklarının akıbetinden hiç korkmadan kendi imanlarını açıkladılar. Tabii onların bu tutumu değiştirmeleri ve Musa'ya katılmaları Firavun tarafından beklenmedik bir şeydi.
Taha suresi 71. ayetinde şöyle buyuruyor. Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok ki o size sihir öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz. Uzun bir hayatı cehalet ve sapkınlıkla geçiren sihirbazlar artık gerçeği bulmuşlardı. Taha suresinin 72 ve 73. ayetleri sihirbazların bu durumunu şöyle anlatıyor. Sihirbazlar şöyle dediler. Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaradana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır.
Hazreti Musa'nın bu olaydaki zaferiyle onun davet çağrısı tüm Mısır'a yayıldı. Diğer yandan Firavun yine de Hazreti Musa'nın şaşırtıcı mucizeleriyle mücadele edemeyeceğini anladı. Bu yüzden Hazreti Musa için halkı tevhide davet yolu açılmış oldu. Bu olayın üzerinden yıllar geçiyor ve Hazreti Musa ise halkı tevhide ve yegane Allah'a davet etmeyi sürdürüyordu. Ta ki Yüce Allah tarafından yeni bir mesaj geldi. O mesaj neydi? Şuara suresinin 52. ayeti konuyu şöyle açıklıyor. Biz Musa'ya hudlarımı geceleyin yola çıkar. Muhakkak ki takip edileceksiniz diye vahyettik. Böylece Hazreti Musa düşmandan gizlice İsrailoğullarına hareket emri verdi.
Firavun ise Hazreti Musa aleyhisselamın bu hareketinden haberdar oldu. Böylece görevlilerini kentlere göndererek büyük bir ordu kurmak için halkı toplamaya çalıştı. Firavun bu şekilde Musa ve İsrailoğulları ile mücadele ederek onların Mısır'dan çıkmasını engellemeye çalışıyordu. Firavun'un askerleri geceleyin hızla onları takip etti. Güneşin doğuşu ile Hazreti Musa aleyhisselamı izleyenlere ulaştı. İki grup karşı karşıya gelince İsrailoğulları Firavun askerleri tarafından yakalandıklarını düşündüler. Zira karşılarında deniz ve deli dalgaları, arkalarında ise Firavun'un tam peçizatlı, acımasız ordusu vardı. Fakat Hazreti Musa sakin görünüyordu. Korkan kalabalığa hitaben, "Hayır, Rabbim şüphesiz benimledir, bana yol gösterecektir," dedi.
O kader belirleyen anlarda nihai emir Yüce Allah tarafından geldi. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya vahiy ederek elindeki asayı denize dokundurmasını emretti. Hazreti Musa asasını denize vurdu ve o anda inanılmaz bir sahne yaşandı. Denizin suyu birdenbire yarıldı ve her iki taraf muazzam bir dağ gibi birikti ve ortasında kara göründü. İsrailoğulları oluşan yolla harekete başladı ve diğer taraftan sağ salim denizden çıktı. Bu arada bu olayı şaşkınlıkla izleyen Firavun ve ordusu yine gururları yüzünden bu ilahi mucizeyi göremediler. Onlar Hazreti Musa ve izleyenlerini takip ettiler ve böylece kaderlerinin sonucuna doğru ilerlediler. Onlar da İsrailoğullarının gittikleri yoldan hareket etmeye başladılar. Fakat bu anların onların yaşamlarının son anları olduğundan gafildiler.
İsrailoğullarından son insan da denizden çıkıp firavuncular yola girdiğinde Yüce Allah'ın emriyle sular eski haline döndü. Aniden büyük dalgalar oluştu. Firavun ve ordusunu tıpkı saman gibi savurdu, darmadağın etti. Bir anda her şey lüne kavuştu. Firavun, o zalim ve sapkın hükümranın defteri adeta dürüldü. Firavun hükümetinin devrilmesi ve İsrailoğullarının kurtarılışı ardından bu kavim birçok macera yaşadı. Bunlardan biri ise Hazreti Musa aleyhisselamın Allah'a ibadet etmek için Tur Dağı'na gitmesiydi.
Bu macerada Hazreti Musa'nın Tur Dağı'na giderek orada 30 gün kendi Allah'ına ibadet etmesi ve Tevrat levhalarını, hükümlerini de getirmesiydi. Hazreti Musa aleyhisselam buluşma yerine gitmeden evvel kardeşi Harun'a hitaben şöyle buyurdu: "Benim halefem olarak kavmimin yanında kal. Onları doğru yola yönlendirmeye çalış ve sapkınların yolunu izleme." Hazreti Musa daha sonra Tur Dağı'nın yolunu tuttu. 30 gün boyunca orada kaldı ve Yüce Allah'a ibadet ve dua etmekle meşgul oldu. 30 gün sona erince Yüce Allah'ın emriyle 20 gün daha bu süre uzatıldı. 40 gün bitince Yüce Allah buluşma yerinde kendi kural ve şeriatını Hazreti Musa'ya nazil etti. Kur'an-ı Kerim bu konuyu A'raf suresinin 144. ayetinde şöyle anlatıyor: "Allah, ey Musa, vahiylerim ve konuşmam da seni insanlar üzerine seçkin kıldım. Öyleyse sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol," dedi.
Diğer yandan Hazreti Musa aleyhisselamın yokluğu 30 günü aşınca İsrailoğulları onun sözünde durmadığını söylediler. Bu arada Samiri adındaki biri bu durumu suistimal ederek halkı kandırdı. O bir buzağı yaptı ve halkı da buzağıya tapmaya çağırdı. Yüce Allah Hazreti Musa'yı buluşma yerinde olup bitenlerden kavminin Samiri tarafından saptırıldığından haberdar etti. Bunun üzerine Hazreti Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. "Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz? De bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağıya taptınız," dedi.
Gerçi Hazreti Musa'nın kardeşi ve halife Harun halkın sapmaması için çok çalıştı. Fakat onun bu işleri onlarda etkili olamadı. Ona muhalefet ettiler ve Musa dönene ve ondan hakemlik yapmasını isteyeceğimize kadar biz buzağa tapmaya devam edeceğiz dediler. Hazreti Musa Tur Dağı'ndan dönüp kavminin saptığını görünce Harun'a itiraz ederek, "Onların saptığını görünce sana beni izlemene ne engel oldu? Acaba emrime karşı mı geldin?" dedi. Harun ise Taha suresinin 94. ayetinde ise şöyle karşılık veriyor: "Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum," dedi. Harun eğer savaşırsa bu Hazreti Musa'nın emrine aykırı olduğunu sandığını belirterek şöyle devam etti: "Bu kalabalık beni zayıflattılar ve neredeyse beni öldürüyorlardı." Böylece Harun suçsuz olduğunu ispatladı.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Gelecek programda Ulul Azm peygamberlerin yaşamlarıyla ilgili bir başka bölümü sizlere aktarmaya çalışacağız.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı internet sitemiz www.parsveri.ir'den veya Tarın Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Bu arada lütfen istek, görüş ve eleştirilerinizi de turkish@ www.irib.ir adresinden bize ulaştırabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur: "Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın." Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur: "Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın."
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybederler.
Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa, sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ